Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bugün 30 Mayıs 2019 Perşembe, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Bu hafta Avrupa'ya baktık çünkü 23-26 Mayıs tarihlerinde Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede Avrupa Parlamento seçimleri yapıldı. Birliğin yasama organı, seçimle iş başına gelen tek kurum diyelim. Avrupa Parlamento seçimleri yarın netleşecek kesin sonuçlar ama tablo ortada elbette. Avrupa projesine etkilerini herkes tartışıyor çünkü merkez sol ve merkez sağ partilerin düşüşü, buna karşılık liberaller, yeşiller ve Avrupa kuşkucularından Avrupa popülist sağına ve aşırı sağa uzanan bir yelpazenin güçlendiğini görüyoruz. Bunun sonuçları kıta için, dünya için nasıl olacak? Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak? Bu hafta hep bunlara bakmaya çalıştık ki dün de Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu geldi. Türkiye ile ilişkileri de derinden etkileyecek. Bu haftayı hep Avrupa'ya bu yüzden ayırdık. Hem Avrupa'daki gelişmeleri anlamak hem Türkiye ile ilişkilerini, Brexit, Britanya'nın ayrılma sürecini anlamak maksadıyla devam edeceğiz bu görüş, farklı görüşler almaya. Bugün gazeteci yazar Osman Çutsa'ya bağlanacağız, Almanya'ya bağlanacağız ve Avrupa projesinin projesine etkileri, Avrupa projesi aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşmuş, liberalizmin iyice yerleştiği bir kalkınma projesi ama bir barış projesi aynı zamanda, savaştan çıkan, faşizmle savaştan çıkan ülkelerin nereye doğru evrilmekte, aşırı sağ, popülist sağ, yeşil hareket, sol giderek klasik geleneksel solun çok da etkili olamadığı bir zemin ama toplumsal huzursuzluklar devam ediyor. Fransa'da sarı yelekler vakasında gördüğümüz üzere bütün bunları konuşacağız. Avrupa projesinin neresinde olduğumuzu yönelteceğiz, sorusunu yönelteceğiz elbette Avrupa Parlamentosu seçimlerinden çıkan sonuçla birlikte. Pek çok başlığım var tabii. Donald Trump'la Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi var. S-400 meselesiyle ilgili Amerikan dışişlerinden Türkiye'ye yeni ikazlar eşliğinde. Tabii Türk-Amerikan ilişkilerini çok derinden etkileyecek bir mesele olduğu anlaşılıyor. Aylardır da tartışıyoruz. Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin cemaatle ilgili FETÖ üyeliği başlığıyla tutuklu bulunan Amerikan vatandaşı NASA çalışanının serbest bırakıldığı yolunda bilgiler dün akşam saatlerinde geldi. Denetimli serbestlikle bu acaba yeni bir takım gelişmelere gebe mi diye sorusunu sorduruyor. Tabii Suriye sahasında yeni gelişmeler var. Onları önümüzdeki dakikalarda size özetlemeye çalışacağım. Başlamadan önce frekanslarımızı tekrarlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Yine cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden üzerinden de bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında da kaçıranlar için tekrarımız var. Başlayalım eksene. Evet, Avrupa Parlamentosu'nun seçimlerini tartışmaya başlayacağız ama dün gelen tabii genişleme paketi kapsamında son Türkiye raporu da dikkat çekiciydi. Aslında Mart ayında, Mart ortasında Avrupa Parlamentosu'nun, eski Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin artık askıya alınması gerektiği. Çünkü hukukun üstünlüğü, Kopenhag kriterlerinin artık gerisinde bir Türkiye'nin olduğu saptamaları vardı. Ama öte yandan da Avrupalılar kendi çıkarları icabı da elbette, en başta ekonomik çıkarları icabı, Türkiye ile ilişkileri tamamen kopartacak bir yola da giremiyorlar. Dondurma söz konusu. İşte bu raporda da, son raporda da yeni fasılların açılması ya da açılmış olan fasılların bir takım politikalar uyumlaştırıyor biliyorsunuz bu müzakere sürecinde. İşte onlar fasıllar dediğimiz, onların artık kapanması söz konusu olmayacak diye hükme vardılar. Ama çok kapsamlı da bir rapor aslında baktığınızda. Çünkü Türkiye ekonomisini de masaya yatırıyor. Türkiye'nin ekonomik anlamda hukuk devleti olma niteliğini yitirdikçe ekonomik güvensizliklere sebebiyet verdiği de var içerisinde. Enerji politikalarında Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını Türkiye'nin yasa dışını nitelendirmesi ve Kıbrıslı Rumlardan yana tavır alması da söz konusu. Federica Mogherini, AB'nin dış politika şefi ve genişlemeden sorumlu komiser üye Johannes Hahn'ın yaptığı, açıkladığı bu raporda vize konusunda uyumlu hale getirilememesi, zaten bunun çok mümkün olduğunu herkes beklemiyordu. Bunlar da var. Yani ekonomiye de uzanan, enerjiye de uzanan geniş bir yelpaze. İşte Dışişleri Bakan Yardımcısı yanıt verdi Avrupa Birliği ile ilgili bu rapora. Faruk Kaymakçı dedi ki haksız eleştiriler var bu raporda. Bunları kabul etmemiz mümkün değildir dedi. Şimdi raporda orantısız eleştiriler var, kabul etmeyiz. 14 fasıl siyasi olarak zaten engellenmiştir. Türkiye Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın bir parçasıdır. Yunanistan istediği diye herhangi bir üye ülkenin sınırları AB tarafından belirlenemez. Kıbrıs sorununu hadsiz bir şekilde karşımıza çıkararak katılım sürecimizi Avrupa Birliği zora soktu dedi. Hakikaten 2004'teki referandumda Kıbrıslı Türkler Annan planına, BM planına evet oyu vermiş, Rumlar hayır oyu vermişlerdi. Buna rağmen Avrupa Birliği'ne üye yapıldı Kıbrıslı Rumlar. Ve ondan sonra da bir daha başlatılan görüşmelerden bir sonuç elde edilemedi. Türkiye'ye verilen sözler de yerine getirilmedi. Yarın Eksen Özel'de hem Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilişkilerine hem de son enerji denklemi, Doğu Akdeniz'deki enerji denklemi üzerinden Kıbrıs meselesi, yeni kurulan hükümet ve verilen mesajlara daha detaylı uzman konuklarla bakmaya çalışacağız. Faruk Kaymakçı 66 kriter getirdiler bize serbestliği için dedi. Ben 72 diye hatırlıyorum bunu. Hatta Türkiye işte son 7 tanesi kaldı denilmişti ama zaten bunun olmayacağı da çok belliydi. Siyasi reform sürecine ilişkin vurgu yok dedi. Pasaportlarımız AB ile uyum getirdik işte, ne istiyorsunuz demeye çalıştı. Yargının işleyiş alanındaki eleştiriler kabul edilemez dedi. Ama Kopenhag kriterleri de biraz böyle bir şey. Yani girmek istemiyorsanız da zaten hiç uğraşmayacaksınız. Adamlar söylüyorlar. Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütü gibi bahsediliyor. Gülen hareketi diye bahsedilmesi kabul edilemez diyor. Kavramlaştırmayı Avrupa o şekilde kabul etmiyor ama. Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi eleştirileri vardı. Eski sistemin aksine Cumhurbaşkanı hesap verebilir konuma getirilmiştir. Öyle demiş. Hakikaten öyle demiş. Enteresan. Nasıl diye sormak lazım tabii ki. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini AB ile ilişkileri açısından söylemiş ki bu konuda hakikaten bir ışık da yok. Ayrıca Gümrük Birliği güncellense bile artık Türkiye'nin işine yarayacak mı diye soranlar da eksik değil, uzmanlar da eksik değil. Böyle bir yelpaze var. Şimdi biz bu Avrupa Komisyonu raporu, eleştiriler bir yana, Avrupa'nın kendi içerisindeki sancılarını da konuşacağız programın ikinci yarısında Osman Çusay'la birlikte. Evet, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yeni bir S-400 mesajı geldi. Eğer bu süreç tamamlanırsa, yani Rusya'dan bu hava savunma sistemleri alınırsa, Türkiye'nin Amerika'nın hasımlarla, yaptırımlarla karşı koyma, mücadele etme yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalacağı açıkça dile getirildi. Kim tarafından? Amerikan Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortakus tarafından söylendi. Ortakus basın toplantısında Türkiye ile işbirliği yapmayı yapmak istiyoruz ama bizim durumumuz değişmedi. Eğer Türkiye bu adımı tamamlarsa oldukça gerçek ve olumsuz sonuçlara katlanır. O da işte bakınız bu yasa kapsamındaki yaptırımların uygulanması dedi. En son tabii Hulusi Akar'ın dün de size anımsatmıştım. Anlaşma imzalandı, bitti artık bu anlaşma dediğini biliyoruz ama Haziran'a alınmıştı. Temmuz denilirken Haziran'a Cumhurbaşkanı'nın bizatihi açıklamasıyla alındığı söylenmişti daha doğrusu. Haziran'a yetişemeyebileceğinden Hulusi Akar bahsetmişti. Bir erteleme mi gündeme geldi diye sorulmuştu ve Rusya tarafından da çeşitli açıklamalar gelmişti. Hayır, erteleme yok şeklinde. Şimdi Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç açıklama yapmış. F-35 avcı uçağının verilmemesi söz konusu biliyorsunuz. S-400 alınırsa ki Türkiye proje ortağı. Serdar Kılıç demiş ki Türkiye'nin almayı planladığı S-400'lerle bu F-35 avcı uçakları sistemler ayrı kapsama alanında. Ne demek bu? İki ayrı alanda yer alacak demiş. Anlayamadım tam olarak açıkçası. Ortak üretici olduğu aşikar, biz katkıda bulunduk. Diyoruz ki gelin teknik komite kuralım. Tehdit var mı bakalım demiş. Kapsama alanında sistemler farklı olacak. Bunu ben çözemedim açıkçası. Şimdi Lockheed Martin CEO'su da bir açıklama yapmış. Türkiye diyor ki F-35'ler bize iade edilmezse projeden çıkartılırsa ki bazı parçalarının Türkiye'ye aktarımı durdurulmuştu hatırlayalım. Bu Amerika adım adım mesajlar veriyor aslında. Lockheed Martin CEO'su bizi etkilemez demiş. Yani başka ülkeler zaten uçaklara talip demişler. Hazırda başka ülkeler var demişler. Defense One dergisi de yayınlanmış bu New York'taki konferansta yaptığı konuşma. CEO Marlene Houston'ın konuşması. Bizim malımızı alacak başka ülkeler var demeye getirmiş vaziyette. Hal böyleyken Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşmüş. Bölgesel meseleler vesaire, ortak bir çalışma grubu kuralım teklifini yinelemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fahrettin Altun'un Twitter mesajlarında görüyoruz bu durumu görüşmeye dair. Cumhurbaşkanımız ortak çalışma grubu kurulması teklifini yinelemiştir demiş. 75 milyar dolarlık bir ikili ticaret hedefi meselesi vardı. O da konuşulmuş. Bir de tabii G20 zirvesi var. Haziran sonunda Japonya'da Osaka'da düzenlenecek. Orada görüşme konusunda mutabık kalmışlar. Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Görüşmeyle ilgili olarak, Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili olarak. Orada da ikili ticaret, çelik vergisi ve S-400 konularının ele alındığı belirtildi. En son işte çeliğe uygulanan gümrük vergisini %50'ye çıkartmıştı Amerika. %25'e daha sonra indirme kararı alınmıştı. S-400 meselesiyle ilgili olarak da onu da konuştuk ve ayrıca G20 zirvesinde görüşmelere devam etmekte kararlaştırıldı diye benzeri tonda bir açıklama demek gerekiyor. Bu arada Türkiye'de yargılanan FETÖ üyeliği başlığıyla Gülen cemaatine bağlı olduğu söylenen Amerikan vatandaşı, NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı, tahliye edildi kendisi. Bu da Türk-Amerikan ilişkilerinde olumlu bir gelişmeye işaret olarak tabii sayılıyor. Amerika Türkiye'den 3 kişi istiyordu serbest bırakılmasını. Onlardan bir tanesi yine işte geçen sene Rahip Brunson krizi yaşanmıştı. Metin Topuz var, Amerikan konsolosluğu görevlisi. Aynı şekilde Amerikan Dışişleri Sözcüsü açıklama yapmış Serkan Gölge ile ilgili olarak, memnuniyetle karşıladıklarını haberi belirtmiş. Evet, 1,5 sene bakayım. NASA beni 1,5 sene bekledi görev süresiyle ilgili olarak da açıklama yapmış Serkan Gölge. Suriye başlığına bakalım. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı yönündeki suçlamalara dair konuşmuş. Rejimin kendi halkına karşı kimyasal silah kullandığına dair net kanıtlar bulursak gerekli adım atacaktır. 2 senedir Amerika zaten Suriye'yi vuruyor. Kimyasal silah mizanseni üzerinden vuruyor. Hiç de somut kanıta ihtiyaç duymuyor. Jeffrey aslında istersek istediğimiz zaman yine vururuz demiş. Özetle size böyle diyebilirim kendi deneyimlerimden yola çıkarak. Çünkü mizansen yapıldığı artık o kadar açık ki en son OPCV raporunun üstü örtüldüğü ortaya çıkmıştı. OPCV bu kimyasal silahların yasaklanması, yayılmasının engellenmesi örgütü. Orada inceleme yapmışlardı. Zaten El-Kaide kontrolündeki İdlib bölgesinde Suriye Savaşı'nda defalarca tanıklık ettiğimiz gibi ne zaman yenilseler bir şekilde bir kimyasal silah kullanılıyor. Artık dünyada bu haberleri çok da yemiyor açıkçası. Dolayısıyla James Jeffrey kafasına göre istediği zaman Suriye hükümeti ve ordusunu vurabileceğini dile getirdi desek yanlış bir yorum yapmış olmayız. Rusya Dışişleri Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulması sürecinde sadece mutabakat sağlanamayan 6 kişi olduğunu duyurmuş. Şimdi son dönemde tabii ki operasyona başlamıştı Suriye ordusu ama Rusya'nın tam Suriye ordusuna destek vermediği, biraz tabii Türkiye ile dengelemeye çalıştığı yolunda değerlendirmeler eksik olmuyor, onu da anımsatmak gerekiyor. Tabii Türkiye'ye biraz daha büyük resimden Rusya'nın bakıyor olduğu, S-400'lerin de dahil olduğu bir resimden bakıyor olabileceğini de belirtmek gerekiyor burada. Amerika-İran gerilimi biraz daha teskin olmuş durumda. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Amerika ile müzakere etmeyeceklerini, yapmayacaklarını söyledi. En son acaba oluyor mu diye haberler gelmişti. Ama tabii ki Amerika'nın askeri yığınağı ortamı gerdi, biliyoruz. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Morgan Ortagus yine İran'a yönelik ekonomik yaptırımların işe yaradığı, İran'ın Hizbullah güçlerini Suriye'den çekmeye başladığını. Hizbullah güçleri İran'ın değil, birincisi Lübnan'ın güçleri. İran etkisi var tabii ki Hizbullah, Lübnan Hizbullah üzerinde İran elbette etkili ama İran talimat verdi, Hizbullah çekildi denilebilir mi? Ben emin değilim açıkçası. Bu doğru mu onu bilmiyoruz tabii ki, doğrulamak lazım. Bu sadece Amerikan tarafının görüşü. Bir de Amerika'nın Tahran'a uyguladığı yaptırımlarının bir neticesi olduğu yolunda değerlendirmesi var. Avrupa Birliği'ne yönelik de bir mesaj var. Trump yönetiminden Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Saygıl Mendelker açıklama yapmış. Bu, Avrupa'nın İran'la INSTEX mekanizmasının yürürlüğe girmesi halinde Amerika'nın finansal sisteminden men edilebilir bununla ilişkili kişiler demiş. Şimdi Avrupa Birliği zaten bu bütün İran yaptırımlarını atlayabilmek, İran'la parasal mali ilişki kurabilmek, ticaret ilişkisi kurabilmek, o da belli, gıda ürünleri şu bu filan, yani çok kapsamlı bir şey de değil bu. Onun için INSTEX mekanizmasını devreye getirdi. Amerikalılar da buna da izin vermeyiz mesajı veriyorlar. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rybakov da Tahran'a böyle bir baskı uyguluyorlar ama alternatif de sunmuyorlar. Bu nedir ya, hani diplomasiyi çalıştırırsın, bir takım baskılar da kurarsın ki sorunların çözümü için, oysa Amerika böyle bir şey de yapmıyor diye tepki göstermiş. Suudi Arabistan bu arada 139 ülkenin katılımıyla Mekke bildirisi çıkarttı. İslamofobiyle mücadele, devletlerin iç işlerine müdahale edilmemesi gibi cümleler var. Nasıl oluyor? Yani Suriye'yi birbirine kattı bu ülkeler, Körfez ülkeleri. Şimdi onlar müdahale edebilir ama kimse onların iç işlerine müdahale edemeyecek anlamına geliyor. 27 farklı İslami grup ve mezhebe mensup 139 ülkeden 1200 temsilci Suudi Arabistan müftüsü öncülüğünde buluşmuş ve böyle bir karar çıkmış. Farklı dinlere, kültürlere, ırklara, mezheplere mensup olanlarla ortak değerlere sahiptir İslam ülkelerinde yaşayanlar diye de bir iddiada bulunmuş. Nefret söyleminden bahsetmişler. Evet, Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri arasında daha önce imzalanan savunma işbirliği anlaşması resmen yürürlüğe girmiş. John Bolton'un Körfez turu vardı. Şeyh Nahyan'la ortak deklarasyonu kamuoyuyla paylaşmışlar kendileri. Trump'ın damadı, baş danışmanı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen ve sonra parçalara ayrılan Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı için terörist ifadesini kullanmış meğersem. Bin Laden'le bağlantılandırmış. Bağlantılı tabii ama Suudi Arabistan bağlantılı zaten Bin Laden'le. Enteresan tespitler yapıyorlar açıkçası. Kaşıkçı da biliyorsunuz Suudi Krallığı'nın baş savunucularından birisiydi zaten. İhvancılığa daha sonra döndü, kendisi yöneldi. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi İslam ve Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalıştıkları söylemiş. Doha'daki Emirlik Divanı'nda Katar emiriyle görüşmesi sonrasında. İsrail'de 17 Eylül'de tekrar erken seçime gidiliyor. Sürekli zaten İsrail'de benim bildiğim bileli erken seçime gidilir. 9 Nisan'da erken seçim vardı. Koalisyonu kuramadı. Benjamin Netanyahu seçimden birinci çıktı ama herkes yanıldı, hepimiz yanıldık yani, kurar diye düşünüyorduk ama olmadı. Nedeni de tabii ki İsrail Evimiz Partisi ve Lieberman, Şahin Savunma Bakanı istifasıyla bütün bu süreçleri açmıştı, yolunu açmıştı. Netanyahu'nun eşi Sarah devleti dolandırdığını itiraf ettirmeye çalışıyordu İsrail Başsavcılığı. Vazgeçmişler. Öde 15 bin dolar geç hesabına vardırmışlar. Suçlamalar geri çekilmiş, devleti dolandırma suçlamaları. İsrail'de bu yolsuzluk meseleleri çok mühimdir. Neredeyse bütün başbakanlar, başbakan eşlerinin başında bir takım davalar, dosyalar oluyor. Kudüs'le ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs'ün tarihi statüsünü korumak amacıyla kurulduğunu unutursak Allah ve ümmet önünde hesap veririz diye bir açıklama yapmış kendisi. Onunla yarışan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de Kudüs Filistinlilere aittir iddiasında bulunmuş. Evet. Süremi hakikaten aştım. Özetleyemedim size bir türlü. Cezayir'de Genelkurmay Başkanı seçim çağrısı yapmış vaziyette. Seçimler olacak. 2 Nisan'da istifa etmişti Bouteflika. 4 Temmuz'da yapılması lazım ama aday çıkmıyor Cezayir'de. Maalesef öyle bir sıkıntılı bir durum söz konusu. Amerika'da özel savcı Robert Mueller sonunda istifa etti Adalet Bakanlığı'ndaki görevinden. Rusya soruşturması Rusya'ya herhangi bir ithamda bulunmadan tamamlanmıştı. Trump hakkında daha doğrusu asıl önemlisi aziz sürecini başlatması umulan Rusya ile bağlantılı hiçbir şey kanıt ortaya konulamamıştı. Tabii ki Trump'ın kötü yönetimi ya da yönetim biçimi, görevi kötüye kullanması tartışmaları bitmiş değil. Rusya'nın da Amerikan politikalarını etkilemeye çalıştığı iddiaları bitmiş değil. Amerika Rusya'yı nükleer deneme moratoryumunu ihlalle suçladı. Rusya, Rus elçisi, Washington elçisi Anatoly Antonov reddediyoruz bu suçlamaları, yok böyle bir şey dedi. Böyle Rusya-Amerika geriliminin de devam ettiğini belirtmek lazım. Son olarak size Malezya haberi aktarmak istiyorum. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkelerin arasındaki sorunların çözülmesi için yeni bir dünya düzeni çağrısında bulunmuş. Ekonomik düzen değişmeden nasıl yeni dünya düzeni kurulacak? Doğrusu ben bilemiyorum ama Amerika ve Çin'in özellikle ticaret savaşından yola çıkarak söylüyor. Biz bu çatışmanın içinde değiliz ama bizi etkiliyor işte. Filler tepişince altta ne varsa onlar da eziliyor. Evet, küresel kapitalist sistem zaten böyle bir şey. Yüzyıllardır diyelim. Modern kapitalizmin ortaya çıkmasından bu yana biraz böyle bu işler. Efendim bir ara verelim, Adel'den Skyfall'u dinleyelim. Az sonra Osman Çursa'yla birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın. So overdue, I owe them.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi de telefon attığımızda Osman Çutsay var. Almanya'ya bağlanıyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkürler, iyi yayınlar.
Ben teşekkür ederim. Bu hafta Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası yaşlı kıtada ortaya çıkan manzaraya bakmaya çalışıyorum. Farklı değerlendirmeler alıyoruz. Siz de orada bir halk web projesi başlatmıştınız. Orada da değerlendirmeler çıktı. Ben de görüşlerinizi almak istedim. Şimdi Avrupa Parlamentosu seçimleri tabii tek tek ülkelerde farklı sonuçlar verdi. Ancak Yeşiller ve Liberallerin, geleneksel partilerin seçmenlerini bir şekilde toplamaya başladığı bir eğilim dikkat çekerken, diğer yandan Avrupa kuşkucuları, aşırı sağ, alternatif sağ diye bir yelpaze var. Onların da güçlendiği bir resim sanki oluştu. Bu Avrupa Parlamentosu tablosu Avrupa ve dünya için öncelikle ne anlama geliyor? Sizce siz baktığınızda bu seçimlerin sonucuna, oradaki eğilimlere, tek tek ülkelerde ne görüyorsunuz diye sorarak başlamak isterim.
Avrupa Birliği projesinin yani bir başarı hikayesi olduğu söylenemez. Eğer geniş halk yığınlarını göz önünde tutacak olursak. Ancak sermayenin önemli bir bölümü için evet bir başarı hikayesidir. Fakat başka bir şey var. Sermaye de ya da siyaset sınıfı, egemen siyaset sınıfı ya da hali hazırda yönetenler açısından baktığımızda ortada bir sıkıntı var. Bu bir yönetememe, yönetememek yolunda bir ilk işaretler almaya başladık. Bir tür ilk işaretler diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın en büyük beşleri var. Bunların nüfusları işte 50 milyonun üzerinde. Almanya'nınki 82 milyon. Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya. Almanya hariç Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'da açık bir biçimde aşırı sağ Avrupa Parlamentosu seçimlerinde biz lideriz dediler. Yani bunların büyük artış gösterdi oy oranları. Ve bu ciddi bir soruna işaret ediyor. Şimdi Almanya'daki durum birazcık daha farklı. Burada da bir beklenenden daha az bir oy artışı sağladı. Almanya için alternatif AfD ya da AfD dediğimiz. Fakat toplumun bir başka şeyi ilan etmiş oldular. Bu arada kaynadı. Aynı gün yani 26 Mayıs'ta Doğu Almanya'da belediye meclisleri seçimleri yani komünal val dediğimiz seçimler yapıldı. Saksonya'da ve burada biz birinci partiyiz dedi AfD. Yani aşırı sağ parti Doğu Almanya'da, yani eski Doğu Almanya'da, Doğu eyaletlerinde biz birinci partiyiz dedi. Şimdi batıdaki durum birazcık daha farklı tabii. Ama bu bir sıkıntıya işaret ediyor. Burada yeşilleri ve bu yeni aşırı sağı, Almanya'dan söz ediyorum, Avrupa'nın sahibi çünkü bu ekonomi Avrupa ekonomisinin sahibidir. Bunu böyle bilmek lazım. Burada bir ciddi bir siyasal kamplaşma gözleniyor sanki. Yani bunun üzerinde durmak lazım. Burada bir başarı hikayesinden mi söz ediyoruz yoksa aşırı iyi gıda almaktan, işte gut hastalığına yakalananlar ya da çok fazla havyar yediği için bilinen hastalıklara yakalananlar mı oluyor? Avrupa'da bir hastalık var. Avrupa'da ciddi bir sorun var. Avrupa'daki her 4 kişiden biri açık bir biçimde yoksulluk ve sosyal dışlanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu çok büyük bir rakam. Bu çok büyük bir rakam. Burada bir sıkıntı var. Yani Avrupa Parlamentosu'nun ciddi bir sıkıntıyı görülmesini bir kez daha sağladığını söyleyebiliriz. En azından şunu söyleyerek, kitle partileri dönemi kapanmıştır. Yani Avrupa'da kitle partisi dediği...
Geleneksel partileri kastediyorsunuz değil mi? Merkez, sağ ve sol.
Partileri kapandı. Onlar eridiler. Fakat bu zihniyet erimedi. Bunlar bir yere gitmiş olması lazım. Yani bu bakış açılarının bir yerlere dağılması lazım. Parça parça da olsa. Tekrar yani sorunun yanıtını noktalamak için söyleyeyim. Ortada bir başarı hikayesi yok. Avrupa çok ciddi sorunlarla yüz yüze. Yani bunu açıkça söylemek istemiyorlar ama Yani Avrupa'nın kaymağını yiyen bir ülkede, Avusturya'dan söz ediyorum, Almanya'nın bir uydusu olarak görebiliriz ama çok başarılı bir ekonomi hikayesi vardır. Birdenbire adamların şu anda hükümetleri yok. Yani burada bir nasıl bir başarıdan söz edeceksiniz? Avrupa'yı bir başarı ve bir model olarak görenlerin, şu andaki Avrupa'dan söz ediyorum, Avrupa Birliği'nden, daha doğrusu düzelterek söyleyeyim, Avrupa Birliği projesinden söz ediyorum. Bu neoliberal projenin bu kıtanın halklarına ve çevre halklara vereceği hiçbir şey yok.
Peki Osman Bey, şimdi bu sonuçlarda yalnız yeşillerin ve liberallerin de bir yükselişi var. Ve bu da dikkat çekti. Özellikle işte sadece Britanya değil, Fransa'da Macron aslında aşırı sağ Le Pen karşısında pek de başarı elde edememiş durumda. Ama genel olarak ülkelerde bir hani geleneksel merkez sağ ve soldan kaçanların liberallere gittiği değerlendirmesi yapılıyor. Yeşillerin çok güç kazandığı, başta Almanya olmak üzere bir dizi ülkede de güç kazanması biraz yüreklere su serpmiş durumda. Hatta bu durum Avrupa projesinin başarısı olarak yorumlanıyor. Bu doğru mudur? Yeşiller ve liberaller mi Avrupa Birliği'ni kurtaracak olan, yani hem iklim değişikliği, işte çevre meselesine vurgu yapanlarla sığınmacı meselesi, mesela göçmen meselesinde daha gevşeklik yanlısı olan liberaller mi kurtaracak Avrupa Birliği projesini? Hakikaten alternatif sunuyor mu bu ortaya?
Burada şöyle bir durum var. Benzetmeme mazur görsün bazı arkadaşlar. Yani geleceğim noktayı anlatmam açısından önemli vereceğim örnek. Türkiye öylesine bir kirlenme içinde ki burada eski, yani siyasete ANAP'ta, yani Özal'ın partisinde başlamış bir siyasetçi bir anda umut olabiliyor. Buradan Avrupa'ya geçebiliriz. Şu rakamları vereyim. Almanya'nın şu anda bütün metropollerinde, hemen hemen bütün metropollerinde, daha doğrusu bütün büyük şehirlerinde yeşillerin egemenliği var. Hatta bazı şehirlerde acımasız bir egemenlik. Rakam vereyim. Hamburg'da oylarının %31.2'sini almış. Münih'te %31.2'sini almış. Köln'de %33.4'ünü almış. Frankfurt'ta %31.3'ünü almış. Berlin'de daha az, çünkü orada sol parti hala etkili, %28'ini almış. Yeşillerden söz ediyoruz. Bundan 30 yıl önce yani %2-3 marjinal partiydi. Şimdi söylemek istediğim şey şu: yeşiller artık herhangi bir muhalefet partisi falan değil. Zaten görmediler. Biz sağ solu, bize sağ sol demeyin dediler. Bunu en çok kullananlardan biri de Cem Özdemir'dir. Ama Cem Özdemir deyince ben onun 20-25 yıl önceki en yakın arkadaşlarından, şimdi AKP'nin propagandistlerinden biri olan, maalesef Demirtaş Ceyhun'un oğlu Ozan Ceyhun'un o zaman yaptığımız bir dergide söylediğini hatırlıyorum. Yeşiller demişti, yani kendisi de yeni, daha şeye girmemişti, Avrupa milletvekili olmamıştı Yeşiller sırasında. Yani Yeşiller FDP'nin yerini alacak, yani liberal buradaki Hans-Dietrich Genscher'in partisinin yerini alacak galiba demişti. Akıllı bir adam, değil mi? Şimdi bulunduğu yer çok farklı tabii. Bu önemli değil. Burada önemli olan şu: Yeşiller yıllarca yapmak istediklerini, anlatmak istediklerini böylece özetlemiş oldular. Ya bizim muhalefet falan, evet bize muhalif diyebilirsiniz ama bizim bu sistemle herhangi bir sorunumuz yok. Ve Joschka Fischer'in aldığı görevlere bakın. Daha doğrusu Joschka Fischer'in bir barış hareketinin dışişleri bakanı olarak Yugoslavya'da resmen bir uluslararası hukuku çiğneyen bir savaşı başlatan adamdır. Yani ve bugünkü yeşiller ondan çok farklı değil. Yeşillerin üst kadrolarına bakın. Bugün her biri, yani ciddi bir entelektüel bir kapasitesi olanların her biri bugün bir yerlerde, bir büyük otomobil şirketinin lobicisi, şu bu örnek verilebilir. Ama şimdi bunlar çok önemli değil.
Hı hı. Yeşiller, yani düzene alternatif değiller bu. Neoliberal projenin bir parçası olarak mı görmek lazım diyorsunuz?
Bu kendileri de zaten bu konuda bir şeyleri yok. Yani ama tabii bir ısrarları, şöyle bir ısrarları var. Biz iktidar olmak istiyoruz diyorlar. Zaten de uzun yıllardır burada Hessen eyaletinde, büyük bir eyalettir burası da, yıllardır eyalet hükümetinin ortağı durumundalar. Hristiyan demokratlarla. Herhangi bir sorun yaşadıklarını pek biz tanık olmadık ama bu adamlar, yani evet biz yeni dönemin liberal partisiyiz diyorlar. üzerlerindeki yeşil elbiseyi biz kendilerine vehmediyoruz galiba. Yok öyle bir ısrarları. Ama bunların elinde bir proje var mı derseniz, bir ihtiyati bir proje var mı, bir ekonomik proje var mı? Bu konuda da ısrarları yok. Tekliflere açığız diyorlar anladığım kadarıyla. Bu konuda ciddi bir farklılık göremiyoruz. Ama akıllı, işte demokrasi vurgusu yüksek. Ya demokrasi olsun, insanlara eziyet etmeyin. Olmaz böyle şeyler diyen bir siyasi hareket. Ama ekonomide herhangi bir büyük, herhangi bir tasarımları yok. Yani bunu göstermek zorunda da değiller. Fakat doğudaki, yani bazı yeşillerden seçilmiş bazı büyük eyalet yöneticilerinden biri açıkça şeyi söyledi. Yani bu sınırları biz açamayız kardeşim. Bu dışarıdan böyle yani ipini koparan buraya geliyor olacak şey değil. Lafını daha doğrusu çok terbiyeli bir biçimde söyleyen yeşil politikacılar var. Yani öyle herkes buraya gelsin dedikleri de yok. Olmayacağını biliyorlar çünkü bu zaman bu şeyi yakalayamazlar. Şu anda bak tekrar ediyorum, Almanya'nın bütün büyük şehirlerinde birinci parti durumunda ve çok yüksek, %30'un üzerine çıkmış durumdalar. Şeyi biliyoruz, sosyal demokrasi bugün %15'lerde. Sosyal demokrasinin, sosyalizmin beşiği bir ülkeden söz ediyoruz. SPD silindi artık yani. Sosyal Hristiyan Demokratlar da öyle. Çünkü AfD de yani yeni bu Almanya için alternatifte Hristiyan Demokratları siz yeterince Hristiyan Demokrat değilsiniz noktasından eleştiriyor. Yani Hristiyan olun biraz. Bu anlamda demokrat olun. Sınırlara, bu nedenle güvenceye alın diyor. Aralarındaki fark. Baktığımız zaman AfD'nin Hristiyan Demokratlarla pek öyle sanıldığı kadar değil. Herhangi bir farkı yok. Ekonomik anlamda bir farkı yok. Yeşillerin de mevcut sistemi tehlikeye düşürecek herhangi bir arayışı yok. Dolayısıyla kendilerine biz olmadıkları şeyleri vehmetmeyelim. Zaten böyle bir ısrarları yok. Yani yeşillerde sol görmek, Çipras'ta sol görmek gibi bir şeydir. Çipras Yunanistan'ı bugün açık bir biçimde faşizmin eline bırakmak üzere. Neyse bu bir başka konu. Ama Avrupa'nın, sizin sorunuza geldik. Avrupa'dan bir başarı hikayesi, Avrupa Birliği'nden bir başarı hikayesi çıkaramazsınız. Çok karıştı ortalık. Yani
şimdi tabii Avrupa Birliği projesi Avrupa'da hakikaten nazizme, faşizme karşı halkların bu mücadelesinden çıkmıştı. Ve daha sonra da tabii ki bunun üzerine özellikle Almanya'da gerçi Amerika'nın ağır askeri varlığı, bütün Avrupa ülkelerinde solun geriletilmesinin üzerine de aynı zamanda yükseldi. Ama en azından Avrupa yaşlı kıta içinde bir barış projesi iddiası vardı. Bunun sosyoekonomik temelleri belli ilerlemeler, kalkınmayı getirerek Avrupa halklarına belli düzeylerde belki refahı getirdi ama dünyadaki bedelleri farklı oldu. Bu haliyle, bu gidişatla daha doğrusu Doğu Avrupa'daki yeni yönelimlerde hesaba kattığımız zaman işte Polonya'sı, Ukrayna'sı, Macaristan'ı ne söyleyebiliriz bu geleceği için? Bir Avrupa için bir savaş tehlikesi epeydir konuşuyoruz ama kimileri de diyor ki ya yok bu şekliyle gider bu iş, bir şey de çıkmaz fazla deniyor. Şimdi yoksulluğa dikkat çekiyorsunuz siz Avrupa halkları açısından, bir yandan Brüksel'deki bürokrasi, bir yandan işte sarı yelekler 30 haftadır sokaklarda ama kimse bir şey yapmıyor. Fransa'da kimsenin umurunda değil, özgürlük, eşitlik, kardeşlik falan düşünen yok. Nasıl görmek lazım bu proje, nereye gidiyor hakikaten? Çok büyük bir kaos ve geçiş döneminden sonra mı göreceğiz? Ne demek lazım buna?
Valla bir kere şöyle, söylediklerinizin hepsi doğru ama arka planda neyi görmek, nereden hareket ettiğinize bağlı olarak doğru. Ben olsam şöyle düşünürüm. Avrupa'da kadın hakları 1917 Ekim devriminden sonra ortaya çıktı. Yani güçlenerek çıktı. Kadın hareketi vardı tabii ama şunu söyleyeyim, Avrupa'daki refah hareketi, yani Avrupa halklarına bir refah sağlanması Doğu Avrupa'daki sosyalist deneyimlerin fazla tehlikeli görülmesi nedeniyleydi. Eğer siz hemen Almanya'nın bir bölümünde kadınlara kreş olanaklarını, yani hayatın erkeğin ikinci erkeğin bir uydusu değil. Erkekle eşit haklara sahip, hani ücretlerden diğer bütün sosyal haklara kadar bir toplumsal düzen kurarsanız onun yanındaki ülkede tam tersini yapamazsınız. Yani buradaki kadın hareketinin, kadın özgürlüğünün gelişmesi bile Doğu Avrupa'daki pek çoğunun beğenmediği sosyalist deneyimlerin bir sonucudur. Oralarda alınan haklar inanılmaz haklardı. Bugün akıllarına bile getiremezler. Söylemek istediğim şey şu. Evet, Avrupa Birliği projesi bir refah projesiydi ama daha tehlikeli olan sosyalist projelere bir alternatif olarak ve emperyalist fazlanın yarattığı ekonomik olanaklarla yaratılabildi. Şimdi o yok. Ortada sosyalizm tehlikesi yok. Sosyalizmden geriye kalmış bir dünya var, bir Avrupa var. Bugün Romanya'da doktor yok ya. Macaristan'da şeyler yapıyor herif, içeride doktorlarını tutmak zorunda. Yani Bulgaristan'daki doktorların paldır küldür. Benim büromun bulunduğu yer çok uluslu bir bölge. Frankfurt'un yakınlarında, Avrupa'nın mali başkentine çok yakın bir yerdedir bizim çalıştığımız yer. Buradaki insanları görüyoruz, o eski Doğu Avrupa ülkelerinden gelenlerini. İnanılmaz. Hangi alanda kimi yetiştirirlerse ve sağlıklıysa o insanlar burada iş buluyorlar. Buraya geliyorlar. Peki Romanya'yı, Türkiye'yi, Türkiye'den gelenleri de görüyoruz. Türkiye gibi, Romanya gibi, Bulgaristan gibi, ne bileyim diğer Doğu Avrupa ülkelerinde yetişmiş devletlerin yetiştirdiği gelişmiş insan gücü olduğu gibi Orta Avrupa'ya ve öncelikle de Almanya'ya akıyor. İşte Avusturya'ya, Hollanda'ya ya da İngiltere'ye akıyor. Bu işin sonu yok. Bu işin sonu yok. Bu adam, yani bu korkunç bir şey. Bu kan akışı. Yani şöyle söyleyebilirim. Karşınızda kolu kopmuş bir adam var. Kan revan içinde ve kan akıyor. Bu Avrupa'nın durumu bu. Ha, ölmedi adam, tamam, ama ortada böyle bir şey var. Bunun korkunç bir şey olduğunu, ne kadar korkunç bir şey olduğunu anlatamam size. Bu anlatılır gibi de değil zaten. Bakın, başka bir örnek daha vereyim. İnsanlar bu konularda bütün duyarlılıklarını kaybetmiş durumdalar. O korkunç diye anılan Berlin Duvarı, tamamen dışarıdan herhangi bir gazeteci gözüyle söylüyorum. O korkunç diye anılan Berlin Duvarı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 98'de 200 arasında gider gelir. Bakılan şeylere göre. Ya Akdeniz'de bir yıl içinde ölen ve öldürülen, daha doğrusu insanların sayısını binlerle mi, on binlerle mi anlatacaksınız? Yani ortada korkunç bir adaletsizlik, korkunç bir eşitsizlik var ve burada bir proje yok. Bunun sonu iyi olmaz. O nedenle geçenlerde Bertelsmann Vakfı'nın ve SEP diye bir başka grubun daha yaptığı araştırmaları ben haberleştirmiştim HalkWeb Avrupa'da. Burada açık bir biçimde Avrupa halklarının önemli bir bölümü, evet, şimdi tam rakamları vermeme gerek yok, yani şeyde de okunabilir. Evet, Avrupa Birliği içinde üye ülkeler arasında savaş da mümkün diyorlar. Yani şeyleri çok, herhangi bir önemli bir sorun yaşanıyor şu anda. Yani Bertelsmann bu işin üzerine raporla gittiğine göre bu işin ciddi sonuçları olması lazım. Yani bir başarı projesinden söz edenleri çok üzüntüyle karşılamak istiyorum ama bir şeyi eklemeden de edemeyeceğim. Türkiye'nin hala sol gazetelerde yazan bir sendikacısı benim yıllar önce Cumhuriyet'te ve bir başka çok Marksizmi çok iyi de bilen bir arkadaşımın, iyi bir iktisatçı arkadaşımın bir başka sol gazetede yayında yazdığı Portekiz ve Yunanistan üzerine dedik ki bu iş çok kötü. Yazdıklarımız oydu, o arkadaşımın ve benim. Buradan çok kötü işler çıkar. O sendikacı dostumuz, uzaktan dostumuz, bizim ne kadar hatalı olduğumuzu, Avrupa Birliği'nin sonuç olarak bir iyi, bir hiç olmasından daha iyidir gibi bir proje olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Ve Avrupa Birliği'nden bir şey çıkacağını düşünmüştü Türkiye için. Hala o noktadalar mı bilmiyorum ama isterlerse Yunanistan'a bir göz atabilirler. Yunanistan'da bir felaket yaşanıyor şu anda. Sadece 2008 yılından beri artan bir felaket yaşanıyor ve biz komşumuzda neler olduğunu tam olarak bilemiyoruz bu korkunç medya saldırısı nedeniyle. İnsanlar, başka bir şey daha söyleyeyim. Yine yapılmış yeni araştırmalar var. Bu bir İngiliz Princeton Üniversitesi'nden hazırlanmış. Geçenlerde elime geçti. işsizlik oranı falan çok düşük. Şimdi Almanya'da da çok düşük. İngiltere'de falan da düşük hakikaten. 3.8 yüzde. Almanya'da %4.9 falan. Avusturya'da da öyle. Ama başka göstergeler var. Mesela intihar, uyuşturucu ve diğer nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 yıllık bir süre içinde 2 katına çıkmış. Bunlar gizli ama asıl refah göstergeleridir bir toplumun. Bizim bunları yeniden tartışmamız lazım. Yani Avrupa'yı bir model olarak görmek isteyenler varsa Avrupa'nın gerçek aydınlarını, nasıl bizde bir sürü iktisatçı varsa ama bunların içinden biz İzzettin Önder'i, Korkut Boratav'ı bir kenara ayırıyorsak, Mustafa Sönmez'i, onlara bakmaları lazım. Bizim Avrupa'nın ruhunu okuyan gerçekten aydınlar var. Bizim bunu aktarmakta bir sorunumuz var Türkçe'de. Ama bunlara görmek lazım. Yani burada sizin gibi radyocuların, gazetecilerin antenlerini birazcık daha peki, bu tür alanlara çevirmesinde yarar var.
Çok teşekkürler Osman Çutsay değerlendirmeniz için. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Almanya'ya bağlandık. Avrupa Birliği projesini konuştuk. Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası. Elektrik Light Orkestra'dan Ticket to the Moon'la veda edelim size. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Remember the good old 1980s when things were so uncomplicated. I wish I could go back there again and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon. But I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon. And the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know. Saturday.
Suriye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye
ver. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Bekir ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.